Ayrım 10. Tekerlekler. Arthur Haley. Sayfa 104. Müşteriler reklam şirketinin yöneticileri tarafından yemeğe götürüldüğü zamanlar bazen yaratıcı bölümden birkaç kişinin davet edilmesi alışılagelmiş bir adetti. Bugün ancak kendi bildiği nedenlerle Yates Brown bu kurala uymayınca Barbara biraz ferahladı. Yates Brown ile J.P. Underwood grubu hiç şüphesiz Waldorf'a doğru giderlerken Barbara da Teddy Osh ve toplantıdaki öteki ressam Nigel Knox ile 3. caddede başka bir yere yollandı. Hedefleri öğle yemeklerinde yakındaki büyük reklam şirketlerinde çalışanların devam ettiği, tanınmamış fakat mükemmel bir yer olan Joe ve Rose'un lokantasıydı. Kadınsı tipli Nigel Knox genellikle Barbara'ya diş biliyorduysa da onun düşünce ve çalışmaları da reddedilmiş olduğu için Barbara şimdi kendisine karşı daha içtenlikle davranıyordu. Yolda kimse bir iki kelimeden çok konuşmamıştı. Şimdi devamlı müşterilere ayrılan köşedeki masaya otururlarken Osh yine sesini çıkarmadan 3 parmağını havaya kaldırdı. Birkaç dakika sonra 3 kadeh martini gelmişti önlerine. ''Ağlamak gibi bir aptallıkta bulunmayacağım.'' dedi Barbara. ''Sarhoş olmak niyetinde de değilim. Sonrası çok kötü oluyor çünkü. Ama eğer itirazınız yoksa biraz kafayı çekmek istiyorum.'' Martinisini bir yudumda bitirdi. ''Bir tane daha lütfen.'' Osh garsonu çağırdı. ''3 tane olsun.'' dedi. ''Barbara, Teddy, nasıl dayanıyorsun bunlara?'' diye sordu. Osh elini düşünceli bir tavırla çıplak kafasında gezdirerek en güç olanı ilk 20 yıldır diye karşılık verdi. Ondan sonra 20 tane J.P. Underwood'un yerip gittiğini görünce Nigel Knox patladı birdenbire. Hayvan herif, ondan hoşlanmaya çalıştım ama imkan yok. Barbara, öf sus Nigel dedi. Osh devam etti. ''Yapılacak şey iyi ücret aldığımızı hatırlamamızdır. Bugünkü gibi olaylar dışında bu işi seviyorum aslında. Bundan daha heyecan verici bir iş bulunabileceğini düşünemiyorum. Size başka bir şey söyleyeyim. Orion'u nasıl yapmış olurlarsa olsunlar başarı sağlayacak ve satılacaksa bu sadece bizim reklamın yüzünden olacaktır. Bunu onlar da biliyorlar, biz de biliyoruz. Onun için ne önemi olabilir başka şeylerin?'' Barbara, Kate Yates Brown önemli dedi. Kusacak gibi oluyorum aklıma geldikçe. Knox kıkır kıkır güldü. Bu sabahki toplantının başladığından bu yana Barbara da ilk kez gülmeye başladı. Teddy Osh ikisine de öfkeyle baktı. Kate Yates Brown sizin de benim de ekmek kapımız dedi. Bunu unutmayalım hiçbirimiz. Ben onun yaptıklarını yapamam elbette. Underwood'un da diğerlerinin de kıçlarını yalayıp bundan hoşlandığımı göstermek elimden gelmez benim. Ama bunu da aramızdan birisinin yapması gerekir. Bu işi kusursuz yaptığı için onu suçlayamayız. Şu anda da bizler işin yaratıcı yönüyle uğraştığımız zamanlarda da. Yates Brown müşterinin koynuna girip onu memnun etmeye uğraşır ve bizlerin ne mükemmel insanlar olduğunu anlatır. Bir otomobil şirketinin işini kaybetmiş bir reklam acentesinde çalışmış olsaydınız, Yates Brown'ın davranışına ne kadar sevindiğimi anlardınız. Yanlarında bir garson belirdi. Parmigiane usulü sığır güzel bugün. Joe ve Rose da kimse yemek listesiyle uğraşmazdı. Barbara ile Nigel Knox başlarını salladılar. Pekala, yanında makarna da olsun dedi Osh. Hepimize birer martini daha getir. Barbara içkinin daha şimdiden kendilerini rahatlattığını hissetti. Toplantı tam alışılageldiği biçimde devam ediyordu. Önceleri iç kapayıcı, sonra kendini avutucu, bir martini daha içtikten sonra da felsefeye giriş. OJL'de birkaç yıl çalıştığı halde New York'ta Joe ve Rose'da, Detroit'te Caucus Club ya da Jim's Garage'da böyle otopsilere çok katılmıştı. Yaşlı bir reklamcının üstünde aylarca çalıştığı bir işin bir saat önce bir kenara fırlatılıp atılmasına dayanamayarak hüngür hüngür ağladığını Caucus'ta görmüştü. Osh, önceleri çalıştığım reklam şirketinde bir otomobil işini kaybettiğimizi hatırlıyorum dedi. Tam da hafta sonundan önce hiç kimsenin, hatta işimizden alan öteki şirketin bile beklemediği bir zamanda olmuştu bu. Kara Cuma adını vermiştik o güne. Kadehini elinde çevirerek geçmiş yılları düşündü. O cuma öğleden sonra tam 100 kişi kovulmuştu şirketten. Geri kalanlar kovulmayı beklemediler. Kendilerini orada tutacak hiçbir şey kalmadığını anlayınca kapanma saati gelmeden iş aramaya öteki şirketlere koştular. Nasıl da korkuyorlardı görseniz. Pek çoğunun koca koca evleri, ipotekleri, okulda çocukları vardı. İşin kötü tarafı öteki şirketlerinde kaybedenlerin kokularını sevmemeleridir. Bazı yaşlılar için hayatlarının sonuydu bu. İki tanesinin içkiye düşüp ayyaş olduklarını, birinin de intihar ettiğini hatırlarım.
Ama sen ayakta kaldın dedi Barbara.
Gençtim ben. Eğer bu durum şimdi başıma gelmiş olsa ben de onların yolunu tutardım.
Kadehini kaldırdı. Kate Yates, Brown'un şerefine.
Nigel Knox yarı içilmiş kadehini masanın üstüne bıraktı.
Hayır hayır içemem dedi.
Barbara başını salladı. Özür dilerim Teddy.
Şu halde ben de yalnız başıma içerim onun şerefine.
İçti de.
Barbara, bizim reklam işimizin güç yanı ortada olmayan bir arabayı gerçek olmayan bir kimseye satmaya çalışmamız dedi.
Her üçü de son martinilerini bitirmişlerdi. Barbara dilinin dolaştığını hissediyordu.
Hepimiz reklamda sözü geçen arabayı satın alamayacağımızı, fotoğrafların hep hileli olduğunu biliyoruz. Gerçek arabaların resmini çekerken ön tarafının geniş görünmesi için geniş açılı mercek kullanıyoruz. Renklerin daha iyi görünmesi için pudralara, filtrelere başvuruyoruz.
Oş elini salladı. Meslek iyidesi bunlar.
Garson Oş'un elini görünce bir daha mı Bay Oş? Yemeğiniz az sonra gelecek.
Yaratıcı bölümün şefi başıyla doğruladı.
Barbara, ortada olmayan bir araba yine de dedi.
Şahane. Nigel Knox elini çırpınca boş bardağa yuvarlandı. Komşu masadakiler eğlenceli bakışlarla kendilerine baktılar.
Şimdi de söyle bakalım bu reklamı kendisi için yaptığımız gerçek olmayan kimse kimmiş?
Barbara ağır ağır konuşuyordu. Düşünceleri pek kolay kaynamıyordu birbirlerine. Reklamcılık hakkında son söze sahip olan Detroit'tekiler insanları anlamıyorlar. Çok çalışıyorlar, başka bir şeye ayıracak zamanları yok. Onun için otomobil reklamları genellikle bir Detroitli yöneticiden başka bir Detroitli yöneticiye yönelmiş oluyor.
Tamam buldum diye bağırdı Nigel Knox. Detroitli patronun gerçek bir kimse olmadığını herkes bilir. Mükemmel, mükemmel.
Sen de öylesin dedi Barbara. Bu anda ben bile, ben. Elini yüzüne kapatarak daha yavaş içmiş olmayı istedi.
Garson, sakın tabaklara dokunmayın sıcaktır diye uyardı onları.
Parmigiana sığır üstüne makarnasıyla önlerine gelmişti.
Garson masaya 3 kadeh martini daha koyarak yandaki masadan dedi.
Oş komşularına teşekkür ederek makarnasının üstüne kırmızı biber ekti. Nigel Knox dikkat et yanarsın diye uyardı Oş'u.
Yaratıcı bölümün şefi, içimde yanan bir ateşe ihtiyacım var dedi.
Yemek yerlerken bir süre sustular, sonra Teddy Oş Barbara'ya bakarak
''Duygularım böyleyse Orion programından alımdan iyi olacak.'' dedi.
''Ne?'' Barbara şaşkınlıkla çatalını bıraktı.
''Sana söyleyecektim ama bir türlü fırsat bulamadım.''
''Yani kovuldun mu demek istiyorsun?''
Oş başını salladı. ''Hayır, yeni bir işe verildin, yarın öğreneceksin.''
''Teddy, ne olur şimdi söyle.'' diye yalvardı Barbara.
''Hayır, Kate Yates Brown söyleyecek. Seni tavsiye eden de oydu zaten, hatırlıyor musun? Şerefine içmeyi reddettiğin herif.''
Barbara'nın içi boşaldı birdenbire. ''Oş, sana söyleyeceğim tek şey şu, keşke senin yerinde ben olsaydım.''
Yeni martinisini yudumladı, üçünün arasında tek içen oydu şimdi.
''Eğer daha genç olsaydım beni seçeceklerini tahmin ederdim.'' Ama ben herhalde şimdiye kadar yapmakta olduğum işe devam edeceğim. Var olmayan bir arabayı gerçek olmayan bir insana reklam etmeye.
Teddy, özür dilerim.
İhtiyaç yok. Acı olan şu ki senin haklı olduğuna inanıyorum.
Yaratıcı bölümün şefi gözlerini kırpıştırdı.
Hay Allah, bu kırmızı biber tahminimden daha acıymış.
Cebinden mendilini çıkararak gözlerini kuruladı.
7. Bölüm.
Detroit'in 30 mil kadar dışında olan şirketin deneme alanı çok dikkatle korunan sınırlarıyla bir Balkan devletine benziyordu. 500 dönümlük arazinin tek bir girişi vardı. Güvenlik kuvvetlerinin koruduğu bu çift katlı engel Doğu Batı Berlin'in girişindeki Charlie kontrol noktasını andırıyordu. Ziyaretçiler burada durdurulurlar ve kağıtları incelenirdi. Önceden girme iznini almamış kimse içeri sokulmazdı. Bu giriş noktası dışında bütün bölge yüksek bir tel örgülü çitle çevrilmiş olup sürekli olarak devriyeler tarafından korunurdu. Tel örgünün içindeki ağaçlar dışarıdan içerisini gözlemek isteyenlere doğal bir perde görevi görmekteydi. Şirket en önemli sırlarını korumaya çalışıyordu böylece. Bunların arasında yeni arabalarının denemeleri, yeni parçaların denenmesi, bugünkü modellerin parçalanıncaya kadar kullanılarak denenmesi sayılabilirdi. Denemeler 150 mil tutan yollarda yapılırdı. Bunlar dünyanın en iyi yollarından en kötülerine kadar hepsini kapsamaktaydılar. Kötü yollar arasında San Francisco'nun korkunç derecede dik Filbert sokağının bir benzeri de yer almaktaydı. Ayrıca arabanın her vidasını yerinden oynatan Arnavut kaldırımlı bir Belçika sokağı ve ağaç kökleri, kayaları ve çukurlarıyla tam bir Afrika ormanı yolu da vardı. Dümdüz bir arazi üstüne yapılmış bir dizi yola Yılan Caddesi adı verilmişti. Bu bir takım çok sık S virajlarından meydana gelen keskin dönüşmeçlerinde yol çok düz olduğu için son hızla giden bir arabayı gücünün sınırlarına kadar çıkmaya zorlayan bir yoldu. Bu anda Adam Trenton bir Orion'u saatte 60 mil hızla Yılan Caddesi'nde sürmekteydi. Araba önce sağa sonra sola sonra bir daha sağa savruldukça lastiklerden korkunç gıcırtılar yükseliyor, dumanlar çıkıyordu. Her seferinde merkez kaç kuvveti bir güçle arabayı dönemecin aksi yönüne fırlatmak istiyordu. Arabanın içindeki üç kişiye her ne kadar bilgileri bunun olamayacağını söylemekteyse de her an devrileceklermiş gibi geliyordu. Adam arkasına bir göz attı. Brett De Los Santo arkada ortada oturmuş, emniyet kemeriyle bağlandığı halde iki elini iki yanına dayayarak dik durmaya çalışıyordu. ''Ressam karaciğerimle dalağım yer değiştirdi. Düzelmeleri için önümüzdeki dönemeci bekliyorum.'' diye seslendi. Adamın yanında mühendislik bölümünden ufak tefek sarışın bir İskoçyalı olan Ian Jameson kılı bile kıpırdamadan oturuyordu. Hiç şüphe yok ki Jameson da şu anda Adam'ın düşündüğünü düşünmekteydi. Bu virajlardan geçmelerine hiç de gerek yoktu. Profesyonel sürücüler Orion'u bu denemelerin hepsinden başarıyla geçirtmişlerdi. Onların deneme alanındaki bugünlük işleri Orion'larla çok hızlı gidildiğinde ortaya çıkan ST yani ses ve titreşim sorununu gözden geçirmekti. Hız yoluna varmak için yolları Yılan Caddesi'ni geçmek gerektiğinden Adam ilk olarak burada bir denemeye girmek istemiş ve böylece 1-2 saat önceki basın toplantısında fark ettiği iç gerilimden kurtulacağını sanmıştı. Bu sabah başlayan gerilim son günlerde sık sık tekrarlamaktaydı. Birkaç hafta önce doktora gitmiş, doktor muayeneler, testler, tahliller yaptıktan sonra belki de biraz asit fazlalığından başka bir şeyi olmadığı sonucuna varmıştı. Sonra da bir ülser kliniğinden söz etmiş, kuşku duymamasını salık vermiş ve sonunda da bir bebek tesellisi savurmuştu. ''Bir tepe onu tırmanan insana göründüğü kadar diktir ancak.'' diyordu. Adam sabırsızca doktoru dinleyip onların hastalarını biraz daha bilgili ve akıllı görmeleri gerektiğini düşünürken doktor kendisine insan bedeninin içinde bir takım uyarma sistemlerinin bulunduğunu ve bir süre çalışma temposunu hafifletmesi gerektiğini söylüyordu. Oysa bu yıl buna imkan olmadığı ortadaydı. Sonunda doktor Adam'ın istediğini yapmış ve günde şu kadar miktar Librium almasını söylemişti. Adam günlük dozajı hemen aşmıştı. Doktora başka bir yerden elde ettiği Valium'u aldığından da söz etmemişti. Bugün birkaç tane hap yutmuştu. Hatta sonuncusunu buraya gelmeden az önce almıştı. Ama hiçbir etkisi olmamış gibiydi. S virajlarından geçmekte gerilimi azaltmadığı için kimseye sezdirmeden bir hap daha attı ağzına. Bu hareketi ne doktora gittiğini ne de herkesin gözünden uzakta evrak çantasında taşıdığı hapları aldığını, Erika'ya söylememiş olduğunu aklına getirdi.
Yılan Caddesi'nin sonuna doğru adam hız denemelerinin yapıldığı yola çıkmadan arabayı biraz yavaşlattı. Hız göstergesi yine 60'ı sonra 65'i gösterdi. Adam tek eliyle direksiyonu tutarak ötekiyle emniyet kemerini yokladı. Başını çevirmeden yanındakilere ''Haydi bakalım şu bebeği biraz oynatalım.'' dedi. Hız yoluna girdikleri anda bir arabayı geçtiler. Saatte 70 mili bulmuşlardı şimdi. Yanından geçerken öteki arabanın sürücüsünün salona baktığını görür gibi oldu adam. Ian James'ın şimdi 75'e erişmiş olan göstergeyi görmek için yana eğildi. Sarışın mühendis Orion'un bu ST sorununu inceleyenlerin başında geliyordu. James'ın az sonra işiteceğiz dedi. Saatte 78 mile varmışlardı. Kendi yarattıkları rüzgar homurtular koparıyordu çevrelerinde. Adam gaz pedalına sonuna kadar basmıştı. Otomatik hız kontrolü düğmesine dokunarak işi kompütere bıraktı ve ayağını pedaldan çekti. Hız yükseldi, 80'i aştı. İşte şimdi dedi James'ın. Daha sözünü bitirmeden araba şiddetle sarsıldı. Bu her şeyi hatta içindeki insanları bile sarsan şiddetli bir titremeydi. Adam gözlerinin titremesi yüzünden çevreyi bulanık gördüğünü fark etti. Aynı anda da madeni bir vınlama bir yükseliyor bir alçalıyordu. Mühendis tam zamanında başladı dedi. Kendini beğenmiş bir hali vardı. Adam eğer ses duyulmasaydı hayal kırıklığına uğrayacaktı diye düşündü. Luna Parklarda... Brett de Los Santos sesinin işitilmesi için bağırmak zorunda kalmıştı. Sarsıntıdan sesi kesik kesik geliyordu. Luna Parklarda millet para verir böyle bir yolculuk için. Adam hiç dokunmasak bunun farkına varacak pek az kimse çıkar dedi. 80'le giden çok insan yoktur. Ian James'ın ama gidenler de vardır diye karşılık verdi. Adam sıkıntı ile başını salladı. Doğruydu. Birkaç tane deli çıkıp da 80'i bulurdu. Bunların içinde bir iki tanesi de birdenbire başlayan sarsıntı karşısında şaşırır, kontrolü kaybeder, kazaya sebep olurdu. Kaza olmasa bile ST1 ortaya çıkarsa Emerson Vale gibi insanlar bunu işlemeyi pekala bilirlerdi. Adam daha birkaç yıl önce Corvair modelini ortadan silen nedenin tehlikeli anlarda arabayı kullanma yeteneği olmayan bir iki kişinin yüksek hızla giderken yaptıkları kazalar olduğunu hatırladı. Ralph Nader'ın ünlü Corvair suçlamasını yayınlamasına kadar ilk kusurları düzeltilmişse de araba onun yarattığı kamuoyu tepkisinin ağırlığıyla gözden düşmüştü. Yüksek hızla giderken ortaya çıkan bu sarsıntıyı bilen Adam ve ötekiler Orion'u aynı sona sürüklenmeye terk edemezlerdi. Bunun için üst kademeler meselenin dışarı yansımaması için oldukça sık ağızlı davranıyorlardı. Şimdi önemli olan soru şuydu, bu sarsıntı nasıl ve kaça önlenebilir? Adam bugün bunu anlamaya gelmiş ve meselenin acele olması yüzünden karar verme yetkisini de almıştı. Yönetimi kompüterden kendi eline alarak hızı 20'ye düşürdü. Sonra iki kere daha çeşitli hızlanma dereceleriyle 80'e çıkardı. Her iki seferinde de sarsıntı ve başlama noktası eşitti. Bu arabada kullanılan saç farklıdır. Adam sürdüğü Orion'un ilk modellerden biri olduğunu, montaj hattı faaliyete geçmediği için elle yapıldığını hatırlamıştı. ''Fark etmiyor'' dedi James'ın. ''Tam bir Orion'u daha denedik. Bir tane de dinamometrede denedik. Hepsi aynı. Aynı hızda, aynı ST.'' Brett, ''Bir kadının orgazma varması gibi bir şey bu'' diye atıldı. ''Sesi de onu andırıyor.'' Mühendise dönerek, ''Bir zararı var mı bunun?'' diye sordu. ''Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre hiçbir zararı yok.'' ''O zaman yok etmek yazık olacak.'' Adam Allah aşkına saçmalamayı bırak dedi. Elbette ki ortadan kaldırmamız gerek. Bu bir görünüş sorunu olsaydı pek o kadar keyifli olmayacaktın şimdi. Hız yolundan çıkmıyorlardı. Adam frene bastı. Üçü birden öne savruldular. Arabayı çimenliğin üzerinde durdurdu. Kemerini çözdü. Dışarı çıkıp bir sigara yaktı. Ötekiler de onu izlediler. Adam hafifçe titredi, hava epey serindi, sonbahar yaprakları sert ezen rüzgarda savruluyordu. Az önce görünen güneş şimdi bulutların arkasında kaybolmuştu, ağaçların arasından gölü görüyordu, vermek zorunda olduğu kararı düşündü.
Sonu iyi çıkmadığı takdirde ister haklı ister haksız suçlanacak kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Ian James'ın sıkıntılı sessizliği bozdu. Bu durumun lastik, yol ve şasi arasındaki uyumdan olduğunu anladık. Böylece titreme doğal bir şasi titreşimi olmaktadır. Diğer bir deyimle arabanın yapısında bir kusur yok diye düşündü adam. Peki titreme önlenemez mi? Önlenebilir. Bunun içinde iki yol var. Ya yan yapıyı yeniden çizeceksin ya da bir takım destekler yerleştireceksin. Hey, Brett bir anda dirilmişti. Birinci söylediğin dış gövdede değişiklik yapmak anlamına geliyor değil mi? Evet, ön kapının kenarında alt kısımda bir şeyler yapmak gerekecek. Brett'in canı sıkılmıştı. Oldukça haklı diye düşündü adam. Bu yepyeni bir desen ve deneme programı demekti. Herkesin Orion'un biçimini, soy şeklini aldığına inandığı bir sırada. Peki elemeler nasıl olacak diye sordu. Bunun denemelerini yaptık. İki parça gerekiyor. Bir ön desteği, bir de ön tablonun altına bir destek. Mühendis göz önünde bulunmayacak olan parçayı anlattı. Gövdenin bir yanından öteki yanına kadar uzanacak direksiyon bilini kavrayacaktı. Adam önemli soruyu sordu. Maliyeti ne olacak peki? O yanı pek hoşunuza gitmeyecek. Mühendis söyleyeceğine ne tepki uyandıracağını bildiği için duraksadı. $5. Adam inledi. Aman yarabbi. İnsanı deli eden iki şık karşısındaydı. Hangi yolu seçerlerse seçsinler, bunun olumsuz ve pahalı olduğuna şüphe yoktu. Mühendisin ilk teklifi, yani modelin üzerinde değişiklik yapmak daha ucuzdu. Gereken değişiklik $500,000 yapılabilirdi. Ama bu bir takım gecikmeler doğuracak, Orion'un piyasaya çıkışı 3 ila 6 ay sonraya kalacak, bu yüzden de başlarına felaketler gelebilecekti. Öte yandan iki ek parçanın 1 milyon araba hesabı alınarak maliyeti 5 milyonu bulacaktı. Oysa onlar 1 milyondan çok fazla Orion yapıp satmak amacını güdüyorlardı. Bütünüyle anlamsız bir parça için kardan kayıp bir yana, üretim masrafları için milyonlarca dolar harcanacaktı. Otomobil sanayiinde $5 büyük paraydı. Otomobil yapımcıları genellikle kuruşları hesap ederler, 3 kuruş oradan 5 kuruş buradan kırpmaya çalışırlardı. Bu sanayinin içerdiği büyük miktarlar yüzündendi. Adam yüzünü buruşturarak ''Allah cezasını versin'' dedi. Brett'e baktı Brett. ''Komik bir şey olduğunu sanmıyorum'' dedi. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 116.